Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mango.
Ayrım 32.
Ne var ki Said Halim Paşa'nın istifasından sonra 3 Şubat'ta sadrazamla getirilen Talat Paşa, Hicaz'dan çekilme konusundaki sağduyulu kararı veto etti. Hükümetin görüşüne göre halife olarak sultanın itibarını korumak için Müslümanlarca kutsal sayılan topraklarda askerlerinin bulunması gerekiyordu. Mustafa Kemal'in Şam'da Enver'le yaptığı dostluk havasında geçen görüşmeler, başkomutanına karşı komplolar kurduğu konusundaki öykülerle çelişiyordu. Dipnot: Binbaşı İzzettin tarafından teyit edildi. Çalışlar sayfa 151. 12 Mart'ta Mustafa Kemal'in Şam'dan dönünce Enver ile iyi bir anlayış noktasına ulaştıklarını, aralarında karşılıklı güven ve sevgi ortamının kurulduğunu anlattığına günlüğüne not etmişti. Bazı kişilerin anılarında Mustafa Kemal'in Gelibolu'dan dönünce Enver'e karşı bir darbe düzenleme önerisini Cemal'e götürdüğünü ve doğuya tayin edilince ordu komutanlarına başkomutana karşı ortak harekete geçmeleri için telgraf çektiği anlatılır. Dipnot: Erikan, sayfa 184, sayfa 214-15. Başka bir söylentiye göre de 1917 Şubat Mart'ındaki ilk Rus devriminden sonra Mustafa Kemal ile Vehip Paşa 2. ve 3. ordularla İstanbul'a yürüyüp hükümeti devirmeyi planlamışlardır. Dipnot Bayır, sayfa 114. İtilaf devletleri Cemal Paşa için çıkarılan benzer söylentileri ciddiye almıştı. Dipnot Hopkirk, sayfa 129-131. Esasında kanıtı olan tek darbe planını 1913'te Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı vurarak ün kazanan ve Enver kendisine cephede bir komutanlık vermediği için hayal kırıklığına uğrayan İttihat ve Terakki Fedaisi Yakup Cemil yapmıştı. Askeri mahkemeye çıkarılan Yakup Cemil 11 Eylül 1916'da kurşuna dizildi. Söylendiğine göre sorgusu sırasında ülkenin kurtarılması için başkomutanlık ve Harbiye Nazırlığı görevlerine Enver'in yerine Mustafa Kemal'in getirilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Bu öyküyle bağlantılı olarak Mustafa Kemal daha sonra, "Ben bu makamları kabul ederdim fakat Yakup Cemil'i asmak şartıyla, ben o gibi adamların tavsiyesiyle iktidara gelecek adam değilim" diyecekti. Dipnot Bayur, sayfa 113. Mustafa Kemal'in Enver'e karşı yapılan komplo planlarına karıştığını gösteren bir tek kanıt yoktur ama savaşın yürütülme biçiminden hoşnut olmadığı da kesinlikle biliniyor. Binbaşı İzzettin 30 Temmuz 1916'da günlüğüne aldığı notta Mustafa Kemal'in karargahını ziyaret eden Ahmet İzzet Paşa'nın Almanların orduyu kendi çıkarları doğrultusunda yönetmelerinden şikayet ettiğini belirtiyor. Bu münasebetle bizim paşa da, yani Mustafa Kemal'i kastediyor, tasavvurlarını genişletti ve bazı teşebbüslere girişildi. İzzet Paşa'nın bu kadar endişeli görünmesi Kemal Paşa'yı idare etmek arzusuna da dayalı olabilir. Dipnot, Çalışlar, sayfa 118. Ahmet İzzet Paşa dürüst, muhafazakar bir askerdi. Mustafa Kemal ile paylaştığı fikirler ne olursa olsun gizli bir işbirliğine meyilli olduğu asla düşünülemezdi. Enver'in Şam'da bulunduğu sırada Mezopotamya'daki yeni İngiliz komutanı General Maud'un başlattığı saldırının üzerinde pek durmadığı anlaşılıyor. Ama daha Şubat ayı sona ermeden, Gelibolu'nun güney cephesinde kahramanca savaşmış olan Kazım Karabekir komutasındaki doğu cephesi birlikleri yenilgiye uğradı. Ve Kutül Amare tekrar İngilizler tarafından işgal edildi. 11 Mart'ta İngiliz güçleri Bağdat'a girdi. Bu tarihi kentin yitirilmesi İstanbul'da üzüntüyle karşılandı. Ve Enver'i Suriye çölü üzerinden oraya gönderilecek askerlerle şehri geri almak üzere görkemli bir başka plan yapmaya yönlendirdi. Bu harekatın başına Verdun'daki Fransız kalesini ele geçirmeyi başaramadığı için Alman Genelkurmay Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan General, Türkiye'de Mareşal, Falkenhayn getirildi. 7 Mayıs 1917'de İstanbul'a geldiğinde yanında Alman kurmay subayları ve Osmanlı ordusuna Suriye'de destek olmak amacıyla toparlanmış Alman Asya Tugayı vardı. Mezopotamya'daki 6. Ordu, Suriye'deki 4. Ordu ve yeni oluşturulan 7. Ordu Halep'te bir araya gelecekti. 3 orduya Yıldırım Orduları grubu, Alman kayıtlarında Grup F adı verildi. 24 Haziran 1917'de Mustafa Kemal ve izin yaptığı İstanbul'dan dönen komutanı Ahmet İzzet Paşa, Enver'in başkanlığındaki toplantıya katılmak üzere Halep'e gitti. Yolda Ahmet İzzet yeni kurulan 7. Ordu Komutanlığı'nın herhalde kendisine önerileceğini Mustafa Kemal'e söyledi ama Bağdat seferinin görüşüldüğü toplantıda resmi bir teklif yapılmadı. Dipnot Bozok, sayfa 178-179. Mustafa Kemal öfkeyle Diyarbakır'a dönerken 7. Ordu Komutanlığı önerilen 3. Ordu Komutanı Vehip Paşa bu görevi geri çevirdi. Dipnot Liman von Sander sayfa 199. 4 Temmuz'da Mustafa Kemal'e ulaşan habere göre Kurmay Başkanı Almanya'da Almanca bilen bir Türk subayı olduğu takdirde kendisi 7. Ordu Komutanlığı'na getirilecekti. Dipnot Çalışlar sayfa 164. Atama 1 Temmuz 1917 tarihinden itibaren geçerli oldu. Atatürk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 3. Yaveri Salih Bozok anılarında yeni görevi için Mustafa Kemal'i tebrik ettiği zaman 7. Ordu Kumandanlığını kabul edeceğim. Fakat senin düşündüğün gibi Falkenhayn'ın kumandası altındaki ordulardan birinde çalışmak için değil, bilakis onun yapmak istediklerine mani olmak için 7. Ordu'ya naklime muvafakat edeceğim. Çünkü onun ne maksatla Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığını deruhte ettiğini pekala anlıyorum yanıtını verdiğini söylüyor. Dipnot Bozok sayfa 180. Bu sözler söylenmiş olsun ya da olmasın, Türk subaylarının çoğu gibi Mustafa Kemal de Almanların öncelikle kendi çıkarları için çalıştıklarına ve Osmanlı Devleti'ni ikinci plana attıklarına inanıyordu. Her şeye karşı Mustafa Kemal yeni görevine dört elle sarıldı. Ağustos'un ortasında İstanbul'a gelince kentin eski kesimindeki bir eve karargah olarak zorla el koydu ve Avrupa cephelerinden toplanan askerlerini beklerken yeni komutanı Mareşal Falkenhayn ile burada tanıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 181. 1916 yılında Enver toplam 7 tümenden oluşan 3 kol orduyu Makedonya, Romanya ve Galicia'da çarpışmaya göndermişti. Dipnot Liman von Sander sayfa 112. Osmanlı topraklarında kalanlara oranla daha iyi donatılmış bu askerler sonraki 2 yıl boyunca Asya'daki harekatı güçlendirmek için geriye çekildiler. 7. Ordu'da görevlendirilen birlikler teker teker Falkenhayn'ın karargahının kurulduğu Halep'e trenle gönderildiler. Mustafa Kemal de Halep'e gitmek üzere 8 Ağustos'ta İstanbul'dan ayrıldı. Toros dağlarının kuzeyindeki bir istasyonda o vakte kadar bu dağların güneyiyle Suriye çölü arasında kalan tüm Osmanlı topraklarının hiç tartışmasız efendisi olan Cemal Paşa ile görüştü. Dipnot Bozok sayfa 181-182. Cemal Paşa İstanbul'a dönüyordu. Alman askerleri Türklerinkine oranla daha havaleli olan malzemeyi büyük bir güçlükle güneye taşır ve gerek Avrupa gerekse Kafkas cephelerindeki Türk birlikleri bu yöne doğru gelirken Alman nakliye subayları Suriye çölünü araştırdılar ve burayı aşmanın Enver'in tahmin ettiğinden daha zor olduğunu bildirdiler. Falkenhayn bu durumu tartışmak üzere Almanya'ya gitti ve dönüşte İstanbul'da Enver ve Cemal Paşalarla görüştü. Sina cephesi sağlamlaştırılmadan Bağdat'a saldırı düzenlemenin çok tehlikeli olduğuna karar verildi. Bu nedenle önce İngilizlere karşı güneyde bir saldırı başlatılacaktı. İngilizler Süveyş kanalının ötesine sürüldükten sonra Yıldırım Orduları grubu kuzeye doğru dönüp Bağdat üzerine yürüyecekti. Cemal Paşa anılarında Osmanlı ordularının zayıflığını bildiği için gerek Sina'da gerek Suriye çölünde yapılacak herhangi bir saldırıya karşı olduğunu anlatıyor. Dipnot Hatıralar sayfa 202-204. Yine de bilinmeyen bir nedenle tartışmalardan çekildi ve Avrupa'daki Batı cephesini ziyaret etmek için Almanların davetini kabul etti. Bu arada Mustafa Kemal'in Almanlara karşı oluşu açıkça ortaya çıktı. İlk anlaşmazlık yerel Araplarla ilişkiler konusundaydı. Mustafa Kemal, Gazze cephesi Alman komutanı Kress von Kressenstein'in yöredeki bir Arap şeyhiyle uzlaşmaya vardığını öğrendi. Bunun bir hata olduğunu, bir kabileyle yapılan anlaşmanın her zaman diğer kabilelerde düşmanlık duyguları yarattığını ve bu durumun Osmanlı yönetimi için güçlükler oluşturduğunu ileri sürdü. 24 Ağustos'ta Falkenhayn'a yolladığı ve bir kopyasını da Enver'e gönderdiği mesajda bu anlaşmanın kendisini bağlamadığını açıkladı ve kabilelerle ilişkiyi yürütme yetkisinin kimde olduğunun kendisine bildirilmesini istedi. Dipnot Bozok sayfa 182-183. 14 Eylül 1916'da Cemal daha gelmeden onun Şam'daki 4. Ordu karargahına Enver tarafından yollanan haberde Falkenhayn'ın emirleri uyarınca Mustafa Kemal'in 7. Ordusu'nun Sina cephesine gönderileceği bildirilmişti. Dipnot Erikan sayfa 217. Bu haber Bağdat seferinin ertelendiği ve önce güneye saldırılacağı kararını doğruluyordu. Ama yeni stratejiyi uygulamak için komuta yapısının yeniden düzenlenmesi gerekliydi. Falkenhayn Bağdat'ı yürümek yerine Suriye'de kalacağına göre Cemal Paşa yetkilerini ona mı devredecekti? Ayrıca ismen Cemal Paşa'nın emri altında bulunan ve şimdiye de Kress von Kressenstein tarafından başarıyla yürütülmekte olan Sina cephesinin komuta yapısına Mustafa Kemal'in 7. ordusu nasıl uyum sağlayacaktı? Mustafa Kemal 20 Eylül'de Başkomutanı Enver Paşa'ya görüşlerini bildirdiği raporun bir kopyasını Sadrazam'a ve Harbiye Nazırı Talat Paşa'ya da gönderdi. Dipnot, Bu raporun metni ve sonrasındaki gelişmeler için Bayur, sayfa 116-134. 7. Ordu'da Kol Ordu Komutanlığı'na getirilmiş olan İsmet İnönü bu belgeyi kendisinin hazırladığını söylüyor. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 113-114. Ama içerdiği samimi ve mantıkça etkili görüşlerin raporu 7. Ordu Komutanı olarak imzalayan Mustafa Kemal'e ait olduğu kuşkusuzdur. Ordunun kötü yönetimini, moralinin bozukluğunu, zayıflığını ve düzensizliğini dile getirdikten sonra bütünüyle savunmaya yönelik bir stratejinin sürdürülmesi ve ülke dışında bulunan tüm askerlerin Sina cephesini güçlendirmek için oraya gönderilmesi gerektiğini bildiriyordu. Almanların Arap topraklarını kendi çıkarları için almak istedikleri konusunda uyaran Mustafa Kemal, sivil ve askeri denetimin Osmanlı Müslümanlarının elinde bulunmasında ısrar ediyordu. Bu rapor onun henüz bir Türk ulusal devleti terimleriyle düşünmediğini gösteriyor. İngilizlerin Filistin'deki amaçlarından söz ederken, en değerli topraklarını ve İslam dünyasında geri kalan dini etkilerini yitirmenin, Türkiye için onarılması olanaksız yaşamsal bir darbe olacağını açıklıyordu. Aynı zamanda bu rapor sağlam bir toprak bütünlüğü sağlamak için yönetimde bazı reformların yapılması konusunda gelecekte izleyeceği stratejilerin habercisiydi. Aksi takdirde Allah korusun sürüp giden savaşlar daha fazla kayıplara ve felaketlere yol açabilir ve Türkiye'nin elinde direnemeyecek kadar zayıf bir ülke ve halk kalabilirdi. Şu anda yapılması gereken düzenlemeler konusunda ise Mustafa Kemal eğer kendi 7. Ordu Birlikleri Kress von Kressenstein'in komutasındaki 4. Ordu Birlikleri ile birlikte Sina cephesinde çarpışacaksa tüm komutanlık yetkilerinin kendisinde toplanmasını istiyordu. Bu noktayı 24 Eylül'de Enver'e gönderdiği ek raporda biraz daha geliştirdi. Gelibolu ve Kafkas cephelerinde tam olarak toplanmamış birliklere ve çarpışmalar sürüp giderken gelen yedek güçlere komuta ederek büyük bir deneyim kazandığını açıklıyor ve iki seçenek sunuyordu. Ya Sina cephesi savunmasının tüm sorumluluğu Falkenhayn'ın genel komutası altında 7. Ordu Komutanı olarak kendisine bırakılmalı ya da çekip gitmesine izin verilmeliydi. Enver bir seçim yapmayı reddetti. Önce Mustafa Kemal'e Cemal Paşa'nın Halep'e dönüşünü beklemesini söyledi. Mustafa Kemal kabul etti. Sonra 2 Ekim'de Enver Mustafa Kemal'e Sina cephesinin iki bağımsız ordu komutanlığını kaldıracak kadar uzun olduğunu ve kendisinin Müşir Falkenhayn Paşa'ya sonsuz güveni bulunduğunu bildirdi. Mustafa Kemal bunun üzerine Falkenhayn'ın 7. Ordu Komutanı olarak kendi yetkisini zayıflatmaya çalıştığını bildirdi. Enver Falkenhayn'ın Sina cephesindeki orduları nasıl kullanmayı amaçladığını öğrenmeye söz vererek bu süre içinde orada kalmasını istedi. Dipnot Mustafa Kemal ile Enver'in telgraflarının metinleri için İdemir sayfa 93-97. Telgraf trafiği sürerken Enver hazırladığı uzlaşma biçimini Ekim ayının başında cephedeki Osmanlı komutanlarına bildirdi. Askeri harekatların tüm yetkisi Falkenhayn'da olacaktı ama sürekli olarak Cemal Paşa'ya bilgi verecekti. Bu arada Cemal Paşa'ya Suriye ve Batı Arabistan Başkomutanı ünvanı verildi. Bu durum Cemal Paşa'nın 4. ordusunun küçültüldüğü ve Falkenhayn'a karşı sorumlu olan Mustafa Kemal komutasındaki 7. ordu ile Kress von Kressenstein komutasındaki 8. ordunun onun yerine aldığı gerçeğini değiştirmedi. Her iki ordu da Sina cephesinde görevlendirildi. Filistin'in denetimi Cemal Paşa'dan alınıp Kress von Kressenstein'a verildi. Yitirdiklerini telafi etmek amacıyla da Cemal Paşa'ya Arabistan'ın güneydoğusundaki her yerden uzak Osmanlı birliklerinin saymaca yani itibari yetkisi verildi. Dipnot Erikan sayfa 223, Liman von Sander sayfa 199. İki ordunun aynı cephede bulunması ve geride Falkenhayn ile Cemal Paşa'nın yetki sınırlarının belirgin olmaması karma karışık bir düzenleme yaratmıştı. Cemal Paşa anılarında yeni düzeni isteksizce kabul ederken, Sina cephesindeki birliklerinin kendi komutasından alınıp Falkenhayn'a verilmesinin geçici olduğuna ve Bedevileri Ürdün'ün doğusundaki Körfez'in sınırında tutan askeri birliklerle birlikte cephe gerisindeki bütün sorumluluğun da tekrar kendisine verildiğine inandığını söylüyor. Dipnot Hatıralar sayfa 207-208. Her şeye karşın Halep'e dönünce Mustafa Kemal'in, Falkenhayn'ın Allah tarafından başımıza bela olsun diye yaratıldığı düşüncesini paylaştığını açıklıyor. Bu arada Mustafa Kemal, Falkenhayn'ın emrinde çalışmak istemediği için istifa edeceğini ona söylüyor. Cemal Paşa da karargahını kısa bir süre sonra ziyaret edecek olan Enver'le görüştükten sonra istifa etmeye söz veriyor. Mustafa Kemal aralarındaki görüş farklılıklarını tartışmak için yüz yüze gelmeyi reddettiği Falkenhayn ile öfkeli bir mektup teatisinden sonra 4 Ekim'de komutanlıktan istifa etti. Dipnot, Mektupların metni için Borak, editör, Atatürk'ün özel mektupları, sayfa 45-51. Mustafa Kemal istifa mektubunu 4 Ekim'de von Falkenhayn'a verdi. 3 gün sonra onaylandı. Gelibolu'da onun yerine bir süre komutanlık yapmış olan Fevzi Çakmak, 7. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Mustafa Kemal Halep'ten ayrılmadan önce 7. Ordu Komutanlığı'na atandığı zaman İstanbul'da kendisine verilmiş olan bir miktar altını Falkenhayn'a iade ettiğini 1926'da açıklayacaktı. Dipnot, Fali Rıfkı Atay ve Mahmut Soydan ile yapılan görüşme İsmet Bozdağ editör. Atatürk'ün anıları sayfa 26-30 adlı yapıtta yayınlandı. Görüşmenin bu bölümü ASD 3 sayfa 111-117'deki metinde bulunmuyor. Anlattığına göre bu altınlar rüşvet olarak verilmiş ama o karşılığında bir makbuz vermek için ısrar etmişti ve Halep'ten ayrılırken de makbuzun iadesi için ısrar etmişti. Sonunda İstanbul'a dönüş biletini alacak parası kalmamıştı. Cemal Paşa onun atlarını 2000 altın liraya satın alarak yardımcı oldu. Daha sonra aynı atları 5000 altın liraya satan Cemal Paşa'nın aradaki farkı ödemek için ısrar ettiğini anlatacaktı. Bu para Mustafa Kemal'in bundan sonraki 2 yıl boyunca geçinmesini sağlayacaktı. Ne var ki Cemal Paşa bu olaydan anılarında hiç söz etmiyor. Dipnot, Mustafa Kemal'in Falkenhayn ile çatışması konusunda bakınız Cemal Paşa Hatıralar sayfa 208-210. Mustafa Kemal'in istifa mektubunu Falkenhayn'a sunan ve altın liraların makbuzunu almış olması gereken yaveri Salih Bozok da anılarında bu olaya yer vermemiş. Dipnot, Bozok istifa mektubunu Falkenhayn'a götürdüğünü ve Halep tren istasyonunda Falkenhayn tokalaşmak isteyince Mustafa Kemal'in sırtını döndüğünü söylüyor. Sayfa 184-185. Diğer Osmanlı komutanları gibi Mustafa Kemal'in de kişisel serveti yoktu ve bu konuda Cemal Paşa ona yardımcı olmuştu. Daha sonra yolları ayrılınca Mustafa Kemal bu para aktarımını haklı göstermek için ısrar edecek ve paranın Alman kaynaklarından gelmediğini vurgulayacaktı. Aslında Osmanlı Devleti'nin savaşı finanse etmek ve aynı zamanda Arap kabilelerine rüşvet dağıtmak için gerek duyduğu altınlar öncelikle Almanlar tarafından sağlanmıştı.
Ayrım sonu.